Yuhanna 13. bölüme geldik. Konu İsa öğrencilerinin ayaklarını yıkıyor. Şimdi İncil'den Yuhanna kesiminin 4. büyük kesimine gelmiş bulunuyoruz aslında. İlkin 1. bölümün ilk 18 ayetini oluşturan ön söze bakmış. Bundan sonra da yine 1. bölümün 19. ayetinden sonuna kadar olan 2. kesimi oluşturan giriş kesimini de ele almıştık. 2. bölümden 12. bölüme kadar olan kesimde ise İsa Mesih'in yaptığı işlere ve söylediği sözlere bakmıştık. Şimdi de 13. bölümden 17. bölüme kadar olan bu kesimde İsa Mesih'in öğrencilerine yapmış olduğu tanıklığa bakacağız. Yuhanna müjdesini daha başka bir şekilde kısımlara ayırmak da mümkündür. İlk 12 bölümde ele alınan konu ışık konusudur. Bu bölümlerde İsa Mesih'in halka yaptığı hizmetler ve onun ışık olduğu anlatılır. Yukarı odada yapılan konuşma adını verdiğimiz kısım sevgi konusuyla ilgilidir. O kendisine ait olanları, yani İsa Mesih kendisine ait olanları sever. Yuhanna müjdesinin son kesimini oluşturan 18. bölümden 21. bölüme kadar olan kesim yaşamla ilgilidir. O bize yaşam vermeye gelmiştir ve bu yaşam onun, yani İsa Mesih'in kendisidir. Bizim yaşamamız onun ölümü aracılığıyla ortaya çıkmıştır. İncil'de Rab İsa Mesih'in yaptığı 4 büyük konuşma vardır. Bunlara vaaz ya da hitabe de diyebiliriz. Bunlardan 3 tanesi Matta müjdesinde bulunur. Matta 5-7 bölümlerde yer alan dağdaki büyük vaaz. Matta 13. bölümde bulunan gizemli benzetmeler konuşması ki burada Tanrı'nın egemenliği söz konusu edilmektedir. Ve 3. olarak da Matta 24 ve 25. bölümlerde bulunan İsa'nın Zeytinlik Dağı'nda yaptığı konuşmadır. Şimdi ise Yuhanna müjdesinin 13. bölümünden 17. bölümüne kadar olan bu kesimde İsa Mesih'in yukarı odada yaptığı konuşmayı ele alacağız. Bu konuşma Rabbimizin en uzun yaptığı konuşmalardan bir tanesidir. Evet, en uzun konuşmasıdır ve bugün yaşayan bizler için çok anlamlıdır. Çünkü İsa Mesih burada kendisine ait olan öğrencileri beraberinde yukarı oda denilen yere götürmüş ve orada onlara yeni gerçekler tanıtmıştır. Bu gerçekler bugün yaşayan bizler için de hala yepyeni, halen taptazedirler. Hiçbir şey bu gerçeklere benzemez. İsa Mesih'in halka yönelik açık hizmeti sona ermişti ve İsa Mesih insanlar, özellikle de İsrail ulusu tarafından reddedilmişti. Şimdi İsa Mesih etrafına öğrencilerini toplamış olarak hem onlara hem de bizlere onun bize olan sevgisi konusunda, iman yaşamını nasıl yaşamamız konusunda, onun bize ne gibi sağlayışlarda bulunduğu konusunda ve kendisi ve kendisine ait olan imanlılar arasındaki ruhsal ilişkilerle ilgili konularda konuşacaktı. İsa'nın çarmıha gitmeye hazırlandığı bu son günlerde onun Ferisiler, din adamları ve de Romalı yöneticiler konusunda hiçbir şey söylemediğini görüyoruz. Onun söylediği bütün bu sözler tamamen kendisine ait olan imanlılara yöneliktir. Şimdi İsa'nın yaşamındaki en sıra dışı olaylardan bir tanesine gelmiş bulunuyoruz. Tamamen şaşılacak bir şey. Göklerin egemeni Yüce Rab İsa Mesih cennetin yüceliğini bırakıp bu dünyaya gelsin ve bir hizmetçi benzerliğinde insanların ayaklarını yıkasın. İnanılır gibi değil ama gerçek. Hatırlayacaksınız, bir önceki bölümde İsa Mesih'in ayakları yağlanarak meshedilmişti. Burada ise İsa Mesih'in öğrencilerinin ayakları yıkanıyordu. Ne büyük bir fark değil mi? Rabbimiz bu günah dolu dünyadan geçerken hiçbir çeşit pislik ve lekeye bulaşmamıştı. O tamamen günahsızdı ve lekesizdi, kutsaldı, zararsızdı ve bozulmamıştı. Ayaklar bir insanın yürüyüşünü akla getirir. Rabbimizin ayaklarının hoş kokulu yağla, parfümle meshedilmesi Rabbimizin tatlı ve hoş yaşam biçimini anımsatır. Öğrencilerinin ayaklarının yıkanmaya ihtiyacı vardı. İsa öğrencilerinin ayaklarını kanla değil ama suyla yıkamıştır. Bunu iyice görmemiz gerekir. İnsanlar bugünlerde kan pınarına gidip yıkanmaktan, temizlenmekten söz ediyorlar. Bu tutum Rabbimizin inayetini kavrayamamaktan kaynaklanır. Çünkü Rab-i İsa Mesih'in kanı bizi hem geçmişteki, hem şimdiki, hem de gelecekteki bütün günahlarımızdan temizlemeye yetecek güçtedir. Bu amaçla tek bir kurban sunulmuştur. Bu kurban İsa Mesih'in kendisidir. Çünkü kutsal kılınanları tek bir sunuyla, kurbanla sonsuza dek yetkinliğe erdirmiştir. Bunu İbraniler 10 ayet 14'te okuyoruz. Bizler günahlı olarak Rab-i İsa Mesih'e geldiğimiz zaman onun akıtmış olduğu kan bizi bir kere ve tüm çağlar kapsamında temizliyor ve Tanrı önünde aklanmış olarak durabilme gücünü sağlıyor. Ama iman yaşamının bu dar ve engelli yolunda yürürken zaman zaman üzerimiz kirleniyor ve bu durumda yıkanmaya ihtiyaç duyuyoruz. İşte burada da Rabbimizin öğrencilerinin ayaklarını bu amaçla yıkadığını görüyoruz. İsa'nın öğrencilerinin ayaklarını niçin yıkadığıyla ilgili olarak üç yönlü bir yanıtla karşılaşıyoruz. Bunların neler olduğunu sırasıyla göreceğiz. Şimdi gelelim 13. bölümün ilk iki ayetine. Fısıh bayramından önce İsa bu dünyadan ayrılıp babaya gitme saatini biliyordu. Dünyada kendisinin olanları hep sevmişti. Onları sonuna kadar sevdi. Akşam yemeği sürerken iblis Simonoğlu Yahuda İskariyot'un yüreğine İsa'yı ele verme düşüncesini koymuş bulunuyordu. İsa onların ayaklarını yıkadı çünkü kendisinin bu dünyadan ayrılacağını biliyordu. Onun ruhsal hizmeti göğe döndükten sonra bile devam edecekti. O bu olayda kendisini öğrencileriyle özdeşleştiriyordu. Bugün de o öğrencilerinin ayaklarını yıkamaya devam ediyor dostum. Burada İsa bu dünyadan, kosmostan yani dünya sisteminden ayrılacağını söylüyordu. Bu insanın dünyası günahla dolu olan dünyadır. Bu dünya sistemi Tanrı karşıtı ve Mesih karşıtı bir sistemdir ve yargı altındadır. İsa bu dünyadan ayrılmak üzere olduğundan öğrencilerinin ayaklarını son bir kez yıkamak istemişti. İsa'nın bunu yapmasının ikinci nedeni kendisine ait olanları seviyor olmasıdır. Evet, İsa onları sonuna kadar sevmişti. Kendisine ait olanları sevdiği için babaya gidiyordu. İsa kendininkileri kurtarmak için öldü. Bugün de o kendininkileri kurtulmuş olarak muhafaza etmek için yaşıyor. Saklamak için yaşıyor. Gerçekten çok mükemmel bir kurtarıcımız var ve o bizleri sona kadar seviyor. Evet, onun bize olan sevgisi sonsuzdur. Öylesine sonsuz ve sınırsız ki onun bizi sevmesine engel olamıyoruz. Üçüncü neden odaya başka birisinin girmiş olmasıydı. İçeride ziyafete davet edilmemiş bir konuk vardı, şeytan. Yukarı odada 13 kişinin var olduğunu görüyoruz. Ama aslında şeytanla beraber toplam 14 kişiydiler. Çünkü şeytan Yahuda'nın yüreğine İsa'yı ele verme düşüncesini çoktan koymuştu. Her nerede şeytan Rabbin işine el atmışsa orada bazı insanlar etki altında kalmışlardır. Böyle kimselerin Rab tarafından kesinlikle yıkanmaya, temizlenmeye ihtiyaçları vardır. Eğer bizler onunla ruhsal bir paydaşlık içerisinde bulunacaksak yani Rab ile bu durumda o bizi mutlaka yıkamalıdır. Dikkat ederseniz bu olay Fısıh Bayramı sırasında meydana gelmiştir. Bu olay olduğu sırada akşam yemeği yiyorlardı. Bu Rabbin sofrası dediğimiz son akşam yemeği değildi. Yuhanna son akşam yemeğini kayıtlarına dahi geçirmemiştir. Bu kadar önemli bir şeyi Yuhanna nasıl atlayabilmiştir? Sanımca Yuhanna bu İncil'de kayda geçirdiği dönemde inanlı toplulukları Rabbin sofrası uygulamasını çoktandır yerine getirmekteydiler. Burada şunu hemen anımsatayım ki Rabbin kendisinden çok dinsel uygulamalara önem verme tehlikesi her zaman karşımızdadır. Rabbin sözlerini öğrenmek Rabbin sofrasına katılmaktan çok daha iyidir. Çünkü Rabbin sofrasında ya da diğer adıyla komünyonda Rabbin sözünü öğrenmekten öte başka bir bereket yoktur. İncil okuluna gittiğim yıllarda bir ilahiyat profesörüm bana o zaman bu konuda şöyle demişti. Rabbin sofrasından aldığın ekmek yüreğinde Mesih, karnında ise ekmektir. Karnındaki ekmek orada çok uzun kalmayacak. Ama yüreğindeki Mesih'i orada mutlaka tutmalısın. Haklıydı. Sanımca Yuhanna'nın Rabbin sofrası konusuna değinmemesinin nedeni de buydu. İsa, babanın her şeyi kendi ellerine verdiğini ve Tanrı'dan gelmiş olup yine Tanrı'ya gittiğini biliyordu diyor. Yuhanna 13. bölüm 3. ayette. Bu aynı ayeti İncil'in müjde çevirisinde şu sözlerle okuyoruz. İsa babanın her şeyi kendisine emanet ettiğini, kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. İsa'nın bu şeyleri babaya geri döneceği için yaptığı burada bir kez daha önemli belirtilmektedir. Yemekten kalktı, giysilerini bir yana koydu, bir havlu alıp beline sardı. Sonra leğene su koyup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve beline sarılı havluyla kurulamaya koyuldu diyor 13. bölümün 4 ile 5. ayetleri. İsa yemekten kalktı ve abasını bir yana koydu. Yani üzerine giymiş olduğu kalın giysiyi çıkarıp bir yana koymuştu. Sonra eline bir havlu aldı ve beline doladı. İsa'nın burada yaptığı şey çok garip bir şeydi. Böyle yapmakla İsa kendisini bir köle düzeyine, bir hizmetçi düzeyine indirmiş oluyordu. Beline havluyu dolamış, öğrencilerinin ayaklarını yıkamaya hazırlanmıştı. Eski antlaşmada çıkış 21. bölümde köle ve hizmetçilerle ilgili bir yasayla karşılaşıyoruz. İbrani yani Yahudi bir köle ait olduğu efendisine 6 yıl hizmet edebilir ama 7. yıl özgür olabilirdi. Bu dönem içerisinde bir kadınla evlenip bir çocuk sahibi olmuşsa bu durumda efendisi karısıyla çocuklarını alıkoyma hakkına sahipti. Kendisi ise yine özgür olarak gidebilirdi. Ama isterse onlarla kalmayı da tercih edebilirdi. Eğer ailesini ve efendisini seviyorsa kesinlikle onlarla birlikte kalırdı. Bu durumda efendisi onu kapıya ya da kapının süvesine yaklaştırır ve bir bizle kulağını delerdi. Bu işaret kölenin artık hayat boyu efendisine gönüllü olarak hizmet edeceğini gösterirdi. Bu köle istediği durumda özgür olabileceği halde sevgisi nedeniyle kalması tercih edilebilirdi. Rabbimiz İsa Mesih de yeryüzüne gelmiş, bizim insan tabiatımızı kendi üzerine almış ve bir köleye benzemiştir. O bütün bunları, değerli dostum, bizleri sevdiği için yaptı. İsteseydi çıkıp gidebilirdi ama bizleri kurtarmak için, bizler kurtulalım diye o çarmıh üzerinde ölmeyi tercih etti. Bu yolla onun bizimle, bizim de onunla ruhsal bir paydaşlıkta bulunabileceğimiz ruhsal bir ortam yaratılmış oldu. O sırf bize olan sevgisi nedeniyle köle olmaya razı oldu. Simon Petrus'a geldiğinde Simon, "Ya Rab," dedi, "sen mi benim ayaklarımı yıkıyorsun?" İsa, "Ne yaptığımı şimdi anlamıyorsun ama ileride anlayacaksın," diye yanıtladı. Bu da 13. bölümün 6 ile 7. ayetleridir. Bazı inanlılar bunun kiliselerde uygulanması gereken dinsel bir uygulama olduğunu söylüyorlar. Bu olaydaki ruhsal anlam kaybedilmedikçe böyle bir uygulamanın yapılmasına karşı değilim. Bazıları da bunun bir alçak gönüllülük dersi ve bize de bir örnek olduğunu söylüyorlar. Böyle bir yoruma da karşı değilim ama her nedense yeterince derin bulmuyorum. Petrus bunun bir alçak gönüllülük örneği olduğunu açıkça görmüş olduğu halde Rab ona "ne yaptığımı şimdi anlayamazsın ama sonra anlayacaksın" demişti. Petrus "hiçbir zaman ayaklarımı yıkamayacaksın" dedi. İsa "yıkamazsam yanımda payın olmaz" diye yanıt verdi. Bu da 8. ayettir. Rab ise bu sözlerle ne demek istemişti? Şunu demek istemişti ki bu yıkama gerçekleşmedikçe onunla hiçbir anlamda ruhsal bir paydaşlık yaşanamazdı. Unutmayalım ki bu olay yaşandığında fısıh yemeğini yiyorlardı. Fısıh bayramı ya da Pasah bayramı İsa'nın ölümünü kurban edilişini akla getirir. Mesih'in fısıh yemeğinden kalkışı da onun ölümden dirilişini ve göğe alınışını anımsatır. Evet, İsa hizmet avlusunu beline bağlamıştı ve "sizi yıkamazsam benimle hiçbir payınız olmaz" diyordu. İsa Mesih tarafından yıkanmadıkça onunla hiçbir ruhsal paydaşlıkta ve hizmette bulunamazsınız. Peki İsa Mesih bugün sizi nasıl yıkıyor? Genç adam yollarını neyle temizler? Senin sözlerinde bulunanları tutmakla. Mezmur yazarı böyle diyor. Size söylemiş olduğum söz ile siz zaten temizsiniz diyor İsa Mesih. Mesih inanlılar topluluğunu sevip onun uğrunda kendisini feda etti. O inanlılar topluluğunu suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendisini feda etti. Mesih inanlısını temiz kılacak olan şey değerli dostum Tanrı'nın sözüdür. Peki günah işlediğimizde nasıl temizleniyoruz? Eğer günahlarımızı açıkça söylersek o günahlarımızı bağışlamak ve bizi her türlü haksızlıktan temizlemek için güvenilir ve adildir. İnsanların büyük bir kısmı günahı çok hafife alıyorlar. Değerli dostum, size bir şey söyleyeyim mi? Ayaklar akla yürümeyi, yaşam biçimini getirir. Biz günah işleyip itaatsiz olunca onun yolundan gitmiyoruz. Bu günahın açıkça söylenmesi, ikrar edilmesi ve bu günahtan tövbe ederek geri dönülmesi gerekir. Simon Petrus, öyleyse ya Rab, yalnız ayaklarımı değil, ellerimi ve başımı da yıka dedi. Bu da Yuhanna 13. bölüm 9. ayettir. Petrus, başta ayaklarını uzatmak istemediyse de, Rab kendisiyle hiçbir payının olmayacağını söyleyince ayaklarını uzattı. Sadece ayaklarını değil, ama ellerini ve başını da Rab'be uzatarak şöyle dedi. Rab, yalnız ayaklarımı değil, ellerimi de başımı da yıka. Eğer İsa ile paydaşlık böyleydiyse, Petrus bunun hepsine birden sahip olmak istiyordu. İsa, yıkananın ayaklarından başka yerinin yıkanmaya ihtiyacı yoktur dedi. O tümden temizdir. Siz de temizsiniz ama hepiniz değil. Yuhanna 13, ayet 10. Yıkanmış olan tamamen temizdir ya da yıkanmış olan kişinin ayaklarının yıkanmasından başka bir ihtiyacı yoktur ama tamamen temizdir. Bu sözlerde anlaşılmayacak bir şey yok. İnsan hamama gidince yıkanır ve temiz olur değil mi? Eski günlerde bugünkü gibi ayakkabılar yoktu. İnsanlar çarık giyerlerdi. Hamamdan çıkan bir kimse evine varıncaya kadar tozlu topraklı yollardan geçtiğinden ayakları hemen kirlenirdi. Evine varınca da ayaklarını yıkayabileceği bir leğende ayaklarını yıkardı. Daha yeni hamamdan çıktığı halde evinde bir kez daha ayaklarını yıkamak zorunda kalırdı. İsa bu örnekle neyi anlatmak istiyordu? Şunu anlatmak istiyordu ki, bizler İsa'nın çarmıhına geldiğimizde, ona iman ettiğimizde tamamen yıkanıyor ve tertemiz oluyoruz. Ama dünya denen bu yolda yürüdükçe yine kirleniyor, tozlanıyoruz. Rab'be karşı itaatsizlik ediyoruz ve hayatımıza bir günah giriyor. Bence hiçbir imanlı bütün bir günü az da olsa tozlanmadan, kirlenmeden geçiremiyor. İsa burada ne diyor? Eğer kirliysek onunla hiçbir anlamda ruhsal bir paydaşlıkta bulunamayacağımızı söylüyor. Şu halde ayakların yıkanması olayı, Mesih'le yeniden ruhsal bir paydaşlığa geçebilmek için yapılan bir temizlenmedir. Eğer onunla paydaşlığımız vardır der, onunla müşareketimiz vardır der ama karanlıkta yürürsek yalan söyleriz ya da bizde gerçek olmaz. Ama kendisi ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paydaşlığımız olur ve onun oğlu İsa Mesih'in kanı bizi her günahtan arındırır ve arındırmaya devam eder. 1 Yuhanna 1 6-7 ayetler. Değerli kardeşim, ayaklarımızın yıkanabilmesi için önce günahlarımızı açıkça ikrar etmemiz gerekir. İkrar etmek, Tanrı'nın günah dediği ve bizim hayatımızda olan bir yanlışı kabul etmek demektir. Bu dünyadaki en zor şeylerden bir tanesi de kutsal bir kimsenin kendisini bir günahkar olarak kabul etmesidir. Soğukluk, keyifsizlik, sevgisizlik gibi şeyler Tanrı tarafından günah olarak değerlendirilirler. Eğer günahlarımızı açıkça ikrar edersek, o zaman adil ve güvenilir Tanrı bizi her haksızlıktan temizleyecektir. Ama hepsi bununla bitmiyor. Eğer günahlarınızı yıkatmak istiyorsanız, günahlarınızı kurtarıcının ellerine teslim etmeniz gerekiyor. İşte bu davranış itaat etmek demektir. Tanrım beni bağışla, yanlış yaptım, günah işledim demekle işin içinden sıyrılamayız. Bu şeyleri yapmamamız gerekiyor. hem tövbe eder hem de arkasından bu şeyleri aynen yapmaya devam edersek sadece kendimizi kandırırız ve ayaklarımızı yıkatmayız. Çünkü İsa kendini ele verecek olanı biliyordu. Bunun için hepiniz temiz değilsiniz demişti diyor Yuhanna 13 ayet 11'de. İsa Yahuda'nın kendisini ele vereceğini biliyordu. Yahuda'nın yıkanmamış biri olduğundan haberi vardı. Yani Yahuda hiçbir zaman gerçek anlamda İsa'yı yüreğine almadı. Yani onun hiçbir zaman yeni doğuşu olmadı. İsa'nın hepiniz temiz değilsiniz demekle belirtmek istediği şey buydu. Onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip sofraya oturdu. Size ne yaptığımı biliyor musunuz diye sordu. Beni öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz ve doğru söylüyorsunuz. Çünkü ben oyum. Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadığıma göre siz de birbirinizin ayaklarını yıkamak zorundasınız. Size bir örnek gösterdim. Yaptığımın aynısını siz de birbirinize yapın diye. Size önemli belirtirim. Köle efendisinden üstün değildir. Ne de gönderilen kendisini gönderenden üstündür. Şimdi bunları bildiğinize göre uygulayın ki mutlu olasınız. Yuhanna 13, 12, 17 ayetler arası. İmanlı kardeşim, bugün yaşamında sevinç ve bereket görmek istiyorsan günahını açıkça söyle. Bu, bugünkü imanlı topluluklarındaki en büyük sorunlardan bir tanesidir. Kafamız, beynimiz ilahiyat bilgileriyle dopdolu olabilir ama aynı zamanda ayaklarımız da kokuyor olabilir. Kardeşim, yıkanmamış ayaklardan daha pis kokan bir şey yoktur. Bazı inanlı topluluklarımızın ruhsal havasının pek hoş kokmamasının, insanlara Mesih'i duyurmamamızın, ruhsal alanlarda uyuşuk ve tembel olmamızın temel nedenlerinden biri budur. Eğer Mesih ile ruhsal bir paydaşlık içerisinde bulunacaksak, günahlarımızı açıkça söylemek durumundayız. İsa onlara, onların ayaklarını nasıl yıkadıysa, birbirlerinin ayaklarını da aynı şekilde yıkamaları gerektiğini söyledi. Bu ne demektir? Paulos, Galatyalılara yazdığı mektupta bunu nasıl yapacağımızı söylüyor. Kardeşler, eğer biri suç işlerken yakalanırsa, ruhsal olan sizler, böyle birini yumuşak ruhla yola getirin, siz de ayartılmamak için kendinizi kollayın diyor. Yani imanlı bir kardeş günaha düşerse ruhsal olan bir kardeşin bu kişiyi Mesih'teki paydaşlığa geri getirmesi gerekmektedir. O kişiyi suçlamak, başına vurmak, yargılamak onun ayaklarını yıkamamak demektir. Yola getirmek o kişinin ayaklarını yıkamaktır. İmanlı topluluklarımızda çok yetenekli, hünerli yöneticilerimiz, vaizlerimiz vardır ama buna karşılık hiçbir ruhsal uyanış yaşamıyoruz. Neden? Çünkü ayaklarımız temiz değil de ondan. Önce yıkanmaya ihtiyacımız vardır. Bir kardeşin ayaklarını yıkayacak olan kişinin de önce kendi ayaklarının yıkanmış olması gerekmektedir. Her ne zaman kendimizi kirli görürsek hemen Rab İsa Mesih'e onun yıkamasından yararlanarak temizlenebiliriz. Mezmur yazarı Tanrı'ya şöyle seslenir. Ey Tanrım, beni dene ve yüreğimi bil. Beni sınav ve düşüncelerimi bil. Eğer bende kötülük yolu varsa bak ve sonsuzluk yolunda bana rehber ol. Gün boyu hiç günah işlemeyen kim var? Hiç kimse. En azından düşüncelerimizde günah işliyoruz. Bunları Rab'be ikrar ederek temizlenmemiz gerekiyor. Bizler Tanrı sözü aracılığıyla yıkanıyoruz. Ayaklarımızı tutması için onun ellerine teslim ediyoruz. Yani kendimizi tamamen Rabbin boyunduruğuna bırakıyoruz. Böyle yaparak Rab İsa Mesih ile olan ruhsal paydaşlığımızı yeniden canlandırmış oluyoruz. Sevgili dostum, sevgili kardeşim, dikkat edin ki hiçbir gününüz bu paydaşlıktan uzak geçmesin. Bu paydaşlığın bozulmasına, bu paydaşlığın yara almasına neden olabilecek günahlara kesinlikle izin vermeyin.